Ayrım 8, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 103. 19. Bölüm. Büyük Ramses palmiyelerin hünnap ve ılgın ağaçlarının gölün kenarında ikili bir söğüdün gölge yaptığı sarayın bahçesinde dinleniyordu. İki kenara düğün çiçeği, mavi kantaron ve haşhaşla çevrili olan kumlu yollar düzgündü ve sürekli bakım görüyordu. Yaşlı firavun yeşil tahtadan ince sütunları olan bir köşke yerleşmişti. Rahat bir koltuğa oturmuş, başını da yastığa gömmüş şekilde dinleniyordu. Yanında alçak bir masanın üzerinde soğuk bira, üzüm, incir ve elmalar vardı. Firavun yeni yeni esmeye başlayan kuzey rüzgarının tadını çıkarıyor ve batan güneşin ışığında oynaşan kırlangıçlarıyla çavuş kuşlarını seyrediyordu. Gelen misafir firavunu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Önünde eğilen adam uzun süren saltanat döneminin en önemli, en ağırbaşlı, en ağzı sıkı ve saygın kişilerinden biriydi. Bir postacının oğlu olan Ramose, Ramses'in saltanatının 5. yılında mezar ve hakikat meydanı katibi olarak atanmıştı. Bir yaşam evinde eğitim gören Ramose, sırasıyla katip yardımcılığı, Karnak'taki Amon tapınağında sürü saymanlığı, firavun hazinesiyle saray arşivleri katipliği yapmış ve nihayet saraylı olmuştu. İşte böylesine dolu bir mesleki geçmişten sonra bizzat firavun onu bu zor görev için seçmişti. Firavun seçimi Ramose'ye bırakmıştı. Zira katibin amacı köklü bir değişiklik yapmaktı. Saygıdeğer görevli Büyük Karna ve 4. Tutmosis ile Bilge Hapuoğlu'nun tapınaklarını içten idare etmek için kolay ve lüks yaşamını terk etmek zorundaydı. Ramose uzun süre tereddüt etmedi. Maceraya atılmaya hazırdı. Atanmasından hemen sonra kralın emirleri çerçevesinde hakikat meydanı hizmetkarlarından Ramses için bir ikametgah inşa etmelerini ve topluluğun koruyucusu Hathor tapınağını büyütmelerini istedi. Bu arada firavunun ebedi istirahatgahıyla da uğraşıyordu. 87 yaşındaki Ramose emekliliğini istedi, ancak herkes tarafından sevildiği köyde kalmaya devam etti. Fikri sorulmadan hiçbir önemli karar alınmıyordu. Ramose firavunun yanına giderken uzun kolları olan gömleği, pilili önlüğü ve deri sandaletlerinden oluşan bayramlıklarını giymişti. Ramses sayesinde hakikat meydanının huzurunu gözeterek onurlu bir yaşam sürmüştü ve ölmeden önce firavuna teşekkür edebildiği için mutluydu. Ramose, yeni katiplere okumaya bayıldın, şu meşhur metni hatırlıyor musun? Senden önce yaşamış atalarını taklit et, başarı senin bilgi kapasitene bağlıdır. Bilgeler bilgilerini yazılarıyla bugüne aktarmışlar. Onlara danış, onları incele, onları oku. Durmadan tekrar tekrar oku. Haşmet mehapları yorgun gözlerine rağmen ben de bu temel ilkeyi incelemeye devam ediyorum. En iyi vezirim, Pazer'le saltanatımın 17. yılında düzenlediğim büyük şenliği hatırlıyor musun? Bizler gençtik ve enerjimiz tükenmez gibi geliyordu. Bugün sen yaşlı bir adamsın, ben de öyle. Ama aynı zamanda hakikat meydanının en saygın adamı ve maat katibi unvanını taşımayı hak eden tek kişi de sensin. Yaşamım el verdiğince maata hizmet etme olanağını bana veren sizsiniz. Ama büyük yolculuk vakti yaklaşıyor. Tasarladığın gibi şehrin yakınına 3 mezar hazırlattın mı? Evet Haşmet Bey. İlkinde kutsal kişilere ve 1. Amenefis ile annesi, Horemheb ve 4. Tutmosis gibi loncaya çok şey kazandıran atalarınıza minnetimi bildirdim. Suretinizin olduğu steli oraya yerleştirdim. İkincisinde Batı ve Tatlı Dalga isimli 2 ineğim ile onların sığırtmacını andım. Üçüncüsünde ise en sevdiğim kişiler yer alıyor. Dipnot: Teb'deki mezarlar 7, 212 ve 250. Aralarında Suskun da var mı? O benim son günlerimin en büyük sevinci Haşmet Mehap. Hathor, büyük anne Tueris, hatta yabancı kutsal kişiler için yaptığımız heykeller, mezar taşları ve diğer bağışlara rağmen eşim Mut ve benim çocuğumuzun olmadığını biliyorsunuz. Keza halifim Kenir'i de yetiştirdim ve itinayla öbür dünyaya hazırlandım. Ama en çok değer verdiğim ve şefkat duyduğum kişi Suskun'dur. Dış dünyada uzun bir yolculuğa başlamak üzere köyden ayrıldığında ölmekten korkuyordum. Çok şükür ki Lonca'nın kabul heyeti çağrıyı duyan kişiler arasından onu seçti. İşte artık o da hakikat meydanının hizmetkarı. Sadece taş yontucusu ve heykeltıraş olarak değil, orada önemli bir işlevi olacağına eminim. Törende ona ne ad verdiniz? Neferhotep Haşmet Mehapları. Nefer tamamlama, güzellik, iyilik ve hotep barış, bolluk, lütuf demek. Ona zorlu bir program çizmişsiniz. Bir zanaatkar olarak gerçekten de nefer olması şartıyla iç huzurunun bolluğu anlamına gelen hotep adı belki ancak yaşamının sonunda kendisine verilecek. Suskun'un köyün kapısına yalnız gelmediğini size haber vermek isterim.
Ona eşlik eden kimdi?
Karısı Işık. Adı Ubehet, aydınlık anlamında. Işık heyeti kararlılığı ve ışıldamasıyla etkiledi. O güzel, zeki, hırstan yoksun ve yeteneklerinin sınırı yok. Sağlam bir çift, onları bekleyen zorlu deneyimlere yenilmeyecekler. Heyet törende Nefer'in karısının Işık adını muhafaza etti. Benim için onlar Lonca'nın ümidi.
Bu genç kadın aslen nereli?
Tebli. Sarayın merhum baş ekibi Neferet'in manevi kızı.
Neferet beni çok iyi tedavi etmişti. Eğer Işık onun yeteneklerini de miras almışsa Lonca çok şanslı. Fakat benimle açık konuş Ramos'a. Senin yerini alacak Kenhir'in vasıflarından kuşku duyuyor musun?
Hayır Haşmet Mehapları, zor bir karakteri olmasına rağmen görevini bazen aşırıya bile kaçarak çok sağlam yapar. Ne onu seçtiğime ne de ona mobilyalarımı, kütüphanemi, tarlalarımı ve ineklerimi emanet ettiğime pişmanım. Sonra o sadece mezar katibi, ekip şefleri, taş yontucuları, heykeltıraşlar ve ressamlar da en az onun kadar değerli. Belki hala anlamadı ama zamanla öğrenecek. Lonca'nın başı olarak gelişmeleri dikkatle izleyen Ramses hatırlattı.
Son senelerde birçok zanaatkarın yeri doldurulamadı. Ekibin tamamı 40 kişiyken şimdi 30'a kadar indi.
Neferle 31 Haşmet Mehapları.
Hali hazırdaki çalışmaları yürütmek için yeterli bir sayı mı?
Söyleyebileceğim tek bir şey var. Nitelik nicelikten daha önemli. Bildiğiniz gibi önemli olan altın evinin iyi işlemesi ve yaratıcılık kapasitesi. Bu açıdan hiçbir endişe duyulmasın. Hatta benim için Nefer'in gelişi parlak bir gelecek demek.
Sözlerin ilaç gibi geldir. Ramose, zira hakikat meydanına yönelik düşmanlık durmadan büyüyor. Yüksek rütbeli memurlar sadece zengin olmayı düşünüyorlar. Ülkenin değil sadece kendi geleceklerinin derdindeler ve gitgide tehlikeli bir hal alıyorlar. Onlar için zanaatkarlar Loncası yok etmeyi diledikleri idari bir aksaklık.
Ama hükümdar sizsiniz Haşmet Mehapları.
Yaşadığım sürece hakikat meydanını çekemeyenler ve fırsatçılar benden korkmalı. Oğlum Mernep tahta izimden gider ve Mısır'ın yüce ışığının bu Lonca olmazsa söneceğini anlar sanıyorum. Ama bütün yetkileri elinde tutan bir insanın nasıl davranacağını kim bilebilir ki?
Ona güveniyorum Haşmet Mehapları. Büyük Ramses, Ramosi'nin her zaman cömertliğin ta kendisi olduğunu ve ruhundaki ışığın Lonca'yı aydınlattığını bilirdi. Ama Lonca'nın tehlikede olduğunu da biliyordu. Firavun yakın doğuda silahları susturarak ne kini ne de hırsı yok edebilmişti. İnsanları bozguna, haksızlığa ve yıkıma götürecek yolu izlemekten, sadece adaletin simgesi olan narin tanrıça Maat'ın alıkoyabileceğini biliyordu. Piramitler çağından beri var olan kuruluş, altın evinin gizemlerini çözmüş ve ebediyeti taşlara yazabilen zanaatkarlardan kurulu bir loncaya sırtını dayamıştı. Yeni krallığın kurucuları Teb'i başkent yaptıkları zaman meşaleyi yeniden yakan hakikat meydanı topluluğuydu. Ve bu ateş medeniyetin ayakta kalması için hayati bir önem taşıyordu. Eğlenceli bir ayrıntıyı unuttum Haşmet Mehapları. Hiç beklemediğimiz bir adaylık talebi oldu ama bu önemsiz olayla canınızı sıkmak istemem.
20. Bölüm. Seni dinliyorum Ramos'u.
Lonca başvurularının hemen hepsi vasıflarını kanıtlamış, tecrübeli zanaatkarlardan gelmesine rağmen reddedildi. Buna mukabil hiçbir ciddi referans olmayan 16 yaşındaki iri kıyım bir delikanlı söz konusu. Sepici ve marangoz atölyelerinden geçmiş bir köylü çocuğu. Ama o kadar dik kafalıydı ki polis şefi Sobek onu ikinci kez hapse atmak zorunda kaldı.
Kabul heyetine takdim olmak için gerekli şartları yerine getir, değil mi?
Evet Haşmet Mehapları, ama...
Bugün sen dahil loncayı meydana getiren birçok kişi dışarıdan gelmiş durumda. Bu çocuğun hakikat meydanı hakimlerinin karşısına çıkmasına izin ver.
Büyük Ramses uzağa bakıyordu. Yaşlı mezar katibi Firavun'un ileriyi gördüğü ayrıcalıklı anlardan birini kendisiyle paylaştığını hissetti. Ramses uzun ömrü boyunca sık sık geleceğin duvarlarını delen ve sıradan yolların ötesine geçip hareket etmesini sağlayan ön sezilere sahip olmuştu. Haşmet Mehapları, inanıyor musunuz ki bu çocuk
zanaatkarların önüne çıkıp görüşsün ve zanaatkarlar hemen karar vermesinler. Bu delikanlı sınavları başarıp hakikat meydanının tarihinde önemli bir rol oynayabilir.
Sobek'in yanına gidip olaya müdahale edeceğim. Ebedi istirahatgahınızı görmek ister misiniz Haşmet Mehapları?
Elbette, ama aklıma gelmişken Kraliyet Kaas'ın tapınağını büyütmemiz lazım. Yapımına nezaret etmiştin. Şimdi de işe başlama tarihine ve plana sen karar vereceksin.
Ramos'a büyük bir mutluluk duydu. Köy için ne büyük bir şeref. Bilge kadın da doğru zamanı seçeceğiz.
Ramses de gençliğinde çağrıyı duymuş olduğunu hatırladı. Düşünceleri ışık saçan birer yapıda dönüşen bu adamların yaşamını paylaşmayı çok isterdi. Ama babası Seti, Mısır'ı Maat'ın izinden götürmesi ve yer ile göğün bağlarını korumak için halef olarak seçmişti onu. Tek bir gün bile görevinden kaçmamıştı. Açıkçası bundan memnundu.
Sobek hücrenin kapısını açtı.
Keser misin şu gürültüyü?
Cesur, bu hapishanenin duvarını delmek niyetindeyim ve bunu başaracağım diye yanıtladı. Delikanlı tuğla duvarı sadece yumruklarıyla bayağı yıkmıştı.
Hemen durmazsan seni zincire vurduracağım.
Kendimi takdim etmek için gereken şeylerle birlikte köyün kapısına geldiğim için beni hapsetmeye hakkınız yok.
Yasayı benden daha iyi bildiğini mi sanıyorsun?
Şimdiki durumda evet. Şef Sobek, Nübiye savanlarında bir leoparla yaptığı ölümüne dövüşün anısı olan sol gözünün altındaki yarayı kaşıdı.
Beni sahiden kızdırmaya başlıyorsun oğlum. Senin durumunla bizzat ben ilgileneceğim ve seni temin ediyorum ki bir daha asla bir polisin önünde ağzını açamayacaksın.
Cesur geri çekildi. Sobek kadar güçlü ve iri kıyımdı. Ama Sobek biraz daha uzun boyluydu ve en önemlisi sağ elinde bir sopa tutuyordu. Bir polis nefes nefese koşarak geldi.
Şef, şef, hemen sizinle konuşmalıyım.
Sırası değil.
Mahkumla ilgili.
Aslı'nın heyecanlı hali üzerine Sobek onu dinlemeye karar verdi. Hücrenin kapısını vurarak kapadı. Cesur işkencecinin sopasını nasıl kullanacağını düşündü. Eğer sopasını kaldırırsa onun kolunu tutup göğsüne bir kafa atacaktı. Ama Sobek bir profesyonel olduğuna göre iyi dövüşüyor olmalıydı. Delikanlı zorlanacak ve belki kazanamayacaktı. Ama kendisi de bütün kuvvetiyle vuracağı için Sobek'in kavgadan yara almadan kurtulması imkansızdı. Kapı yeniden açıldı. Sobek elinde sopasıyla
"Çık buradan!" diye emretti.
Beni sırtımdan mı vurmak istiyorsunuz?
Tek istediğim bu ama bir emir aldım. Bir polis sana köyün kapısına kadar eşlik edecek.
Demek ki bu ülkede bir yasa var.
Git buradan yoksa sinirlerime hakim olamayacağım.
Sobek, eğer birbirimizi tekrar görme fırsatımız olursa davamızı teke tek hallederiz.
Defol.
Bana ait olanları almadan gitmem.
Sobek dişlerini sıkarak Cesur'a deri çantayı, papiros kutusunu, iyice bağlanmış tahta parçalarını ve toy marangozun imal ettiği kaplanan iskemleyi verdi. Dişinden tırnağından arttırarak elde ettiği bu kıymetli eşyaları alan Cesur, başı dik Tabya'dan çıktı, fethettiği ülkede ilerleyen muzaffer bir general edası vardı. Cesur'a eşlik eden Nübiyeli iri yarı güçlü bir adamdı ama onun yanında neredeyse çelimsiz kalıyordu.
Sobek'i kendine düşman etmemelisin diye öğüt verdi. Oldukça kindardır. İlk fırsatta ağzının payını verir.
Verse iyi olur. Aksi takdirde ben onun ağzının payını vereceğim. O bu yörenin polis şefidir.
Önemli olan bir insanın değeridir, unvanı değil. Eğer bu Sobek beni ararsa bulacaktır.
Polis memuru amacına yaklaştıkça coşkusu artan Cesur'un üzerine fazla gitmedi. Bu kez yasaklanmış köyün eşiğini aşmasını engelleyecek bir nöbetçi konumunda değildi. Cereyan edecek olayları bilmiyordu ama fazla umurunda da değildi. Delikanlı hakimleri çağrıyı duyduğuna ikna edecek ve böylece bütün kapılar önünde açılacaktı. Güneş bütün cömertliğiyle parıldıyor ve yaydığı sıcaklık en acımasız yazlardan bile korkmayan delikanlıya daha da dinamizm veriyordu. Zanaatkarlar köyünün çölde yer alması onun için fazladan bir üstünlüktü.
Polis ben burada kalıyorum dedi. Yalnız devam et.
Cesur tereddüt etmedi. Köyü son 5 tabyadan ayıran mesafeyi kararlı adımlarla geçti. Öğlen olmuştu ve yardımcılar kapı sundurmasının gölgeliğinde yemek yemek için atölyelerinden çıkmışlardı. Merakla delikanlının geçişini seyrettiler. Büyük kapının nöbetçisi ayağa kalkıp yolunu kesti.
Nereye gittiğini sanıyorsun?
Adım Cesur. Hakikat meydanına girmek istiyorum ve gerekli eşyalarım var.
Bundan emin misin?
Fazlasıyla.
Yanılıyorsan sana pahalıya patlar. Yerinde olsam bu riske girmeyip geldiğim yere geri dönerdim.
Sen kendi işine bak ve beni dert etme.
Seni uyarıyorum.
Gevezeliği kesip köyün kapısını aç.
Nöbetçi yavaş hareket etti. Birkaç saniye boyunca Cesur nefesini tuttu.
Nihayet rüyası gerçekleşiyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 112.